Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz, yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Değerli dostlar, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bildiğiniz gibi bu hafta İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü, ayrıca Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası etkinlikleri çerçevesinde okullarda Mehmet Akif'i anma programları düzenlenmekte ve İstiklal Marşı'nın yıl dönümü olması münasebetiyle İstiklal Marşı ile ilgili bilgilendirmeler yapılmaktadır. Tabii ki İstiklal Marşı'nı çok iyi anlamak gerekiyor. O marşın bütün kıtalarını içselleştirmek ve genç kuşaklarımıza geleceğimizi çok iyi aktarıyor olmak gerekir. Çünkü İstiklal Marşı vatanımızın ön sözü ve şehitlerimizin son sözüdür kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. İstiklal Marşı atalarımızın canıyla ve kanıyla yazdığı büyük bir destanın öyküsüdür. İstiklal Marşı namusumuza sahip çıkışımız, bayrağımız uğruna candan, yardan ve serden vazgeçtiğimizdir. İstiklal Marşı, o benimdir, o benim milletimindir ancak diye söz verdiğimiz andımız, şerefimiz, bayrağımız. İstiklal Marşı bir namus, bir bayrak, İstiklal Marşı ezan, İstiklal Marşı sizler, İstiklal Marşı bizler, İstiklal Marşı vatan demektir. İstiklal Marşı cennet vatanının kalbinde dolaşan kan demektir. İşte kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, İstiklal Marşı yıllarca süren savaşlarla yaşayan ve savaşlardan gelen acı haberlerle yıkılan, yorulan, aynı zamanda açlık ve yoklukla yıllar yılı mücadele eden milletimize bir ümit ışığıdır. İstiklal Marşı elindeki son kaleyi, yani Anadolu'yu da işgale gelen düşmana karşı yılgınlık ve ümitsizlik içinde kıvranan, morali bozulan, umudunu kaybeden orduya ümit, cesaret ve moral aşılayan, özgürlüğün gür ve güçlü sesini hatırlatan vazgeçilmez son bir karardır. İstiklal Marşı'nın şehit ve gazilerimizin destansı mücadelesine destek olmak, gelecek kuşaklara vatanın hangi zorluklarla korunduğunu hatırlatmak ve bizlerin de aynı ruh ve inançla vatana, bayrağa ve ezana özünden bağlı olarak yaşamamızı sağlamak için yazılması gerekiyordu. Ve İstiklal Marşımızın belirlenmesi için düzenlenen yarışmanın duyurusu tüm illere, tüm okullara 1920 yılında gönderilir. Ve yarışmanın şartnamesi de şöyle ilan edilir. 1. Türk Devleti'nin ebediliğini, Anadolu Milli Mücadelesi'nin ruhunu, milletimizin istiklal aşkını dile getirecek bir milli marş için yarışma başlatılmıştır. Yarışmada birinci olan eser bestelenecektir. Yazılan eserlerin 21 Aralık 1920 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilmesi gerekmektedir. Ve yarışma sonucunda seçilen esere 500 lira o zamanın parasıyla ödül verilecektir. Bu yapılan duyuruya istinaden kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, İstiklal Marşı için duyurusu yapılan bu yarışmaya kısa sürede şiirler yazılıp gönderilmeye başlanmıştı. Yarışma tarihinin biteceği son günlere doğru 724 şiir yarışma için gönderilmişti. İçlerinde güzel şiirler elbette vardı. Ancak yine de çoğu komisyon tarafından istiklal ruhunu milletin heyecanı yansıtacak ve ebediyen dillerde özgürlük muştusu olacak seviyede değildi. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'na ödül konulduğu için yarışmaya da katılmamıştı. Mehmet Akif için vatan söz konusu ise menfaat beklemek, ödül için bir şeyler yapmak veya yazmak çok tersti ve bunu asla kendisine yakıştıramazdı. Ancak İstiklal Marşı'nın da yazılması gerekiyordu ve bu marşı yazacak en ideal kişi de Akif'ti. Bu durumu en yakın dostlarından Eşref Edip Mehmet Akif kitabında şöyle ifade ediyor. Bu kadar azametli, heyecanlı, bu kadar ruhsal hisleri, bu kadar ilahi nameleri kim söyleyebilirdi? Bütün bu heyecanları, bütün bu nameleri yüreğinde duyan ve yaşayan en yüksek, en ilahi bir belagatla yazan Mehmet Akif'ten başka kim vardı? Senelerden beri memleketin kaderini, ıstıraplarını, bütün gurur duyulacak, övünecek şeylerini söyleyen millet şairi Mehmet Akif'ten daha güzel kim milletin hislerini ifade edebilirdi ki? Milli Eğitim, zamanı Milli Eğitim Bakanı, yani Maarif Vekaleti o zamanki Hamdullah Supi Tanrıöver, Mehmet Akif Ersoy'un para ödülü olduğu için yarışmaya katılmadığını yakın arkadaşı Hasan Basri Çantay'dan öğrenir. Ve İstiklal Marşı'nı yazması için Mehmet Akif'e mektup yazarak yine arkadaşıyla gönderir. Mektubuna saygılarını ifade ederek başlar, yarışma için şartların kendisi için de değiştirilebileceğini, milletin duygularına tercüman olacak, memleketi istiklal için coşturacak, şiirin ancak kendisini yazabileceğini belirttikten sonra şiiri yazması için Mehmet Akif'e ricada bulunur zamanın Milli Eğitim Bakanı. Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi'nin Mehmet Akif'e gönderdiği mektupta şöyledir. Pek aziz ve muhterem efendim, İstiklal Marşı için açılan müsabakaya iştirak buyurmamalarındaki sebebin izalesi için pek çok tedbirler vardır. Zat-ı üstadenelerinin matlup şiiri vücuda getirmeleri, maksadın husulü için son çare olarak kalmıştır. Asil endişenizin icap ettiği ne varsa hepsini yaparız. Memleketi bu müessir telkin ve tehyic vasıtalarından mahrum bırakmamanızı rica ve bu vesileyle en derin hürmet ve muhabbeti arz ve tekrar eylerim. 5 Şubat 1921 Umur-u Maarif Vekili Hamdullah Supi. Ve bunun üzerine İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif yazmaya başlıyor. Ve Hasan Basri Çantay Akifname isimli eserinde Mehmet Akif'i İstiklal Marşı'nı yazmaya nasıl ikna ettiğini de şöyle anlatıyor. Mecliste Akif'le yan yana oturuyoruz. Çantamdan bir kağıt parçası çıkarıp ciddi ve düşünceli bir tavırla sıranın üstüne kapandım. Akif merak edip sordu. Ne düşünüyorsun Basri? Şiir yazacağım da. Ne şiiri? Ne olacak? İstiklal şiiri. Artık onu yazmak bize düştü. Gelen şiirlere ne oldu ki? Beğenilmemiş. Ya, üstad, bu marşı biz yazacağız. Yazalım ama şartları berbat. Hayır, şartları falan yok. Siz yazarsanız yarışma şekli kalkacak. Olmaz, kaldırılamaz, ilan edildi. Canım, bakanlık buna bir şekil bulacak. Sizin marşınız yine resmen mecliste kabul edilecek. Güneş varken yıldızı kim arar? Peki, bir de ikramiye vardı. Tabii alacaksınız. Vallahi almam. Yahu, latife ediyorum. Onu da bir hayır kurumuna veririz. Siz bunları düşünmeyin. Vekalet, yani bakanlık bugünkü anlamda, bunu kabul edecek mi ya? Ben Hamdullah Supi Bey ile görüştüm, mutabık kaldık. Hatta sizin namınıza söz bile verdim. Söz mü verdiniz? Söz mü verdiniz? Evet. Peki ne yapacağız? Yazacağız. Tekrar tekrar sorar Akif Hasan Basri Çantay'a. Söz verdin mi? Diye sorduktan ve benden aynı kesin cevapları aldıktan sonra elimdeki kağıda sarıldı. Kalemini eline aldı. Benim daldığım yapma hayale şimdi o gerçekten dalmıştı. Aradan bir iki gün geçti. Sabahleyin erken vakitte üstad bizim evde marşı yazmış, bitirmişti diyor Hasan Basri Çantay Akifname isimli eserinde. Tabii aslında Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı Ankara'da Taceddin dergahında yazmıştır. Orada şekillendirmiştir, marşa son halini vermiştir. Bunu da hepimiz biliyoruz. Özellikle 3. kıtanın yazılması ile ilgili müthiş bir hatıra anlatılır kıymetli dostlar. Bu muhteşem hatırayı da bize Cemal Kutay anlatır. Akif, Taceddin dergahında İstiklal Marşı'nı yazmaya başlar. Bir gece birden uyanmış, kağıt aramış. Yok. Halbuki ilham heyecanlı bir pınar gibi akıyor. Elinde kurşun kalem, yer yatağının sağındaki duvara dönmüş ve üçüncü kıtayı yazmış. Sabah namazına kalkan oda komşusu Hafız Bekir Efendi, yani bu da Konya milletvekili aynı zamanda, Mehmet Akif'i elinde çakısı duvardaki kıtayı silerken görmüş. İşte İstiklal Marşı ilk olarak Taceddin dergahında Mehmet Akif'in şekillenmesiyle, şekillendirmesiyle birlikte 1 Mart 1921'de mecliste Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi tarafından 4 kez okunur kıymetli dostlar. Ve zamanın meclis başkanı da Gazi Mustafa Kemal'dir. O gün mecliste İstiklal Marşı'nı dinleyenlerin her satır ve kıtada kalplerindeki imanları kabarmış, kabaran imanları yüreklerinden taşmış ve büyük bir coşkuyla marşın birçok mısrasında ayakta dakikalarca alkışlamışlardır. Bu durumu Muhittin Nalbandoğlu, Mehmet Akif ve İstiklal Marşı kitabında Hamdullah Supi'nin o günü şöyle anlattığını ifade eder. O gün pek heyecanlıydım. Akif'in Ölmez eserini Büyük Millet Meclisi'nde ben okudum. Meclis tarafından büyük bir tezahüratla karşılandı. Alkışlandı. Defalarca alkışlandı. Meclis marşı ayakta dinlediği gibi Mustafa Kemal de ayağa kalkmış alkışlıyordu. Herkes heyecan içindeydi. İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de mecliste oy çokluğu ile resmen kabul edilir. Marş, mecliste yine Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi tarafından okunur. Mecliste bulunan herkes duygularına tercüman olan İstiklal Marşı'nı ayakta büyük bir coşkuyla dinler ve alkışlar. Meclis ve milletimiz kendi ruhuna, istiklaline ve istikbaline uygun olan İstiklal Marşı'nı artık bulmuştu. 500 liralık ödülü Mehmet Akif Ersoy, arkadaşlarına borcu olmasına ve üstünde bir paltosu olmamasına rağmen almayıp yoksullara yardımda bulunan Darül Mesai isimli bir hayır kurumuna bağışlamıştır. Vatan ve millet için yapılacak bir iş elbette yürekten ve karşılıksız yapılmalı. İşte Mehmet Akif o yüce karakteriyle bizlere bunu yaşayarak ispatlamıştır. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, ruhu şad olsun. Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda ve yurdun dört bir köşesinde şehit olan dedelerimizin yaşadığı zorlukları, yaptıkları fedakarlıkları ve gösterdiği cesareti anlayan nesil en güçlü nesil olacaktır. Ve Mehmet Akif de bu nesli şöyle anlatıyor. Türklerin 25 asırdan beri özgürlüğünü muhafaza etmiş bir millet olduğu hakikattir. Halbuki Avrupa'da bile özgürlüğünün kaynağı bu kadar eskiye dayanan bir millet yoktur. Tarih de göstermiştir ki Türkler özgürlüksüz yaşayamaz. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, işte İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesi bu. İstiklal Marşı, babasızlığını iliklerine kadar hissetmeden, yokluğun ve zorluğun çemberinden geçmeden, cephelerdeki yiğitlerin yürekliliğini yüreğine katmadan, nene hatun olup bebeğini evde yalnız bırakarak düşmanı üstüne yürümeden, 4 yavrusunu da bu vatana kurban eden annenin imanına şahit olmadan, Sarıkamış'taki ölüm yürüyüşünü yaşamadan, koca seyit olup 215 kiloluk top mermisine el atmadan, 14 yaşındaki şehit Kamil'in cesaretine tanık olmadan, Sütçü İmam'ın, Şerife Bacı'nın ve henüz 15 yaşında okulunu yarıda bırakıp cepheden cepheye koşan yiğitlerin vatan sevgisini ruhunda taşımadan, şehit ve gazilerin vatan, bayrak ve ezan sevgisini gönlünde ve özünde yaşamadan İstiklal Marşı'nın anlaşılması mümkün değildir. Çünkü İstiklal Marşı bir okuldur. Tarih dolu, zafer dolu, inanç dolu, iman dolu, umut dolu, sevda dolu, vefa dolu, hürriyet ve cesaret dolu bir okuldur. İstiklal Marşı bir destandır. Hakkı haykıran ve zalimlerin emellerini kıran bir destan. İstiklal Marşı, şehadet kokan bir vesikadır. Şehitlerin al kanlarından ilhamla yazılan kanlı bir vesika. İstiklal Marşı, vatana duyulan imani bir aşk. Uğruna kurban olduğumuz bu aşk başka, bambaşka bir aşk. İstiklal Marşı, istiklalimizden istikbalimize doğru dik bir duruş ve gür bir haykırıştır. Ve İstiklal Marşı sadece bir marş değildir. Arşın Rabbi Yüce Yaratıcı'ya tevekküle yazılan bir yalvarıştır. İstiklal Marşı baştan sona bir hece, hece bir ahenk, şairini kalplere taşıyan bir mihenk taşıdır. İstiklal Marşı'nı önemseyen, anlayan ve yaşayan nesil güçlü bir nesildir. Çünkü İstiklal Marşı geçmişi geleceğe taşıyan, destanlaşan bir tarih köprüsüdür. Düşman istilasına karşı İstiklal Marşı yeni nesile ve sonraki nesillere vatan aşkını yüreklere nakşeden sapasağlam bir kalkandır. İstiklal Marşı yerden arşa kadar yükselen şehadet kokan bir duadır ve İstiklal Marşı yetim büyüyen şehit çocuklarının gözyaşıdır. İstiklal Marşı ezanların ruhu, mabetlerin koruyucusudur. İstiklal Marşı bir uyanış, bir haykırış ve bir yeniden diriliştir. Ve İstiklal Marşı vatanın üstündeki biz yaşayanlara, vatanın altında taptaze gençliği ve gerçekleşmemiş tüm umutlarıyla birlikte isimsiz mezarlarda yatan dedelerimizi hatırlatan bir vefa belgesidir. Ve İstiklal Marşı'nın birinci kıtası, korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak, o benim milletimin yıldızıdır, parlayacak, o benimdir, o benim milletimindir ancak. İşte İstiklal Marşı birinci kıtasında olduğu gibi, korkma diye başlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ederken Seyur mağarasında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'la birlikte olduğunda, düşman mağaranın kapısına kadar geldiğinde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın yüzü benzi soluklaştığında, adeta kaygıya kapıldığında, korku sardığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona korkma ya Ebubekir dediği sözle başlayan bir kıta. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak, o benim milletimin yıldızıdır, parlayacak, o benimdir, o benim milletimindir ancak. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, kıymetli çocuklar, neden İstiklal Marşımız korkma diye haykırıyordu? Tabii ki birçok sebebi var elbette. Vatan şairimizin neden korkma diye başladığını daha iyi anlayabilmek için şöyle bir hikayeyi anlatmak gerekiyor. Bilecik tren istasyonunda bir ana meraklı ve biraz da telaşlı gözlerle etrafa bakınıyor. Bir sağa bir sola koşturuyor, bakınıyor, evladını arıyor. Bu durum kumandanın dikkatini çekince annenin yanına gidiyor ve soruyor. Hayırdır ana, ne bekliyorsun? Kimi arıyorsun? Evladımı Çanakkale'ye gönderiyordum, cepheye. Son bir kez görmek, sarılmak ve onunla vedalaşmak istedim deyince kumandan hemen birkaç asker görevlendirir. Kısa bir aramadan sonra evladına kavuşan anne, yavrusuna son bir kez sıkı sıkı sarıldıktan sonra o muhteşem tarihi konuşmasını yapar. Öyle bir konuşma ki yüz binlerce şehit annemizin yüreğine de tercüman olmuştur. Oğlum, can oğlum, baban Dimetoka'da bu vatan için şehit oldu. Dayın Şipka'da bu bayrak için gitti, dönmedi. Ağabeyini Çanakkale'de bu topraklara kurban eyledim. Sen benim son yongamsın, canımdan son parçamsın. Sen de gider, geri dönmezsen ben Allah'a emanet. Ama ne yapalım? Allah büyüktür yavrum. Bana bak hele, bana. Şu gözlerimin içine bak. Son sözlerimi de iyi belle. Oğlum, güzel evladım, haydi şimdi git. Haydi sen de git. Minarelerimiz ezansız, camilerimiz Kur'ansız kalacaksa, düşman ayağı bu topraklara basacak, namusumuz çiğnenecekse, git evladım, uğurlar ola. Haydi sen de git. Ya gazi ol, ya şehit. Allah'ım, bu ne yüce ruh, ne yüce iman, bu nasıl bir yürek? Bir milletin annelerinin yüreği böyle dağ gibi olunca hangi güç o milletin bileğini bükebilir? İşte bunun için korkma. Ve Mehmet Akif bu imanı şöyle anlatıyor. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan pas yürek sinede yüktür. İşte annenin yüreğindeki iman. İman yüreğin dermanı, gücü, ışığı ve nuru. İman sahibini cennete taşıyan kanat. Bu dünyada imandır insanın en büyük sermayesi. Boş ve anlamsızdır imansız olan nefesi. Evet, bunun için şöyle bir soruyu sormak lazım. Bu düşmanlar niçin geldiler? Niçin ülkemize, Osmanlı topraklarına dayandılar? Neden birleşip topraklarımıza saldırdı? Düşmanın derdi neydi? Nelerine güveniyorlardı? Bunu çok iyi anlamak, anlatmak lazım çocuklarımıza. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bizi dinleyen sevgili gençler, düşman mikrop gibidir. Düşmanın merhameti iyi niyeti asla olmaz. Sinsice bekler. Zayıf anları kollar. Biraz yavaşladığını, sendelediğini görünce sırtlanlar gibi saldırır. Seni parçalamak ve yutmak derdindedir. Doymak bilmeyen bir gözü ve insanlıktan uzak bir özü vardır. Bunu hala günümüzde görüyoruz. Düşman hala zayıf olan ülkelere saldırıyor, soykırıma göz yumuyor. Düşman ister ki bütün dünya benim olsun, ister ki hep benim sözüm geçsin. Benim gibi olmayanlar da benim kulum, kölem olsun. İster ki topraklarımızda zenginlikler, altın ve petrol hep kendisinin olsun. İşte şimdi görüyoruz, hala 2025 yılında başka ülkelerin topraklarındaki zenginliklerde gözü olan ülkeleri, devletleri görüyoruz. Churchill, Çanakkale'ye saldırmadan önce şöyle diyor, şöyle düşünüyor. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, birkaç hafta içerisinde Türkleri Çanakkale'de mağlup ederek İstanbul'da olacağız. Niçin geldiklerini anlamak için bir de Çanakkale'ye bizimle savaşmaya gelen bir İngiliz şairin ele geçirilen günlüğüne bakın. Ne yazmış? Bu mükemmel bir şey. Gidiyoruz. Galata Kulesi'ni 15'lik toplarımızla yerle bir edeceğiz. Deniz kana boyanıp leş olacak. Ayasofya'nın mozaiklerini, halılarını yağma edeceğiz. İnanıyorum ki bir devrin kapanışına sahit olacağım. Hayatta bu kadar mesut olmamıştım. Anladım ki çocukluğumdan beri tek arzum İstanbul'a karşı askeri bir harekata katılmakmış. O derece emindiler kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, kıymetli gençler. Karar vermişler ve aralarında gizli anlaşmalarla topraklarımızı bölüşmüşler ve güya bizleri yurdumuzdan söküp atacaklar. Peki Churchill'in bu kadar emin olacak şekilde konuşmasına neden olan ve savaşa tanıklık etmek üzere katılan şairin yazdığı, ifade ettiği bu cümleler nelerine güveniyorlardı? Neden bu derece güvenle bu ifadeyi kaleme almışlardı? Çünkü onlar çelik zırhlarına güveniyorlar. Onların güya yenilmez denilen donanmaları, armadaları, denizaltıları, zırhlıları var. Zırhlıların insan boyunda 5 kilo ağırlığında top mermileri var, uçakları var. Tüm dünya birleşip gelmişti ya hani, işte onların İngiltere'den, Kanada'dan, İzlanda'dan, Fransa'dan, Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan, Hindistan'dan, Afrika'dan, neredeyse tüm dünyadan toplayıp getirdikleri askerleri var. Askerlerinin çokluğuna, silahlarına ve teknolojilerine güveniyorlar. Ve o kadar emindiler ki kendilerinden, 2 hafta içerisinde Çanakkale'yi geçip İstanbul'a ayak basacaklarından o kadar emindiler ki, kutlamalar için küp küp içki şişeleri, şenlik için bayraklar bile hazırlanmış, hatta Avrupa'daki seyahat firmaları İstanbul'da kutlama yapmak için bilet bile satmışlardı. Peki biz neyimize güveniyorduk? İşte o korkma diye başlayan haykırışla birlikte insanlarımızın imanına güveniyorduk. Ve bizim için en büyük güvence imanımızdı. Biliyoruz ki Yüce Allah biz insana şah damarından daha yakındır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ile Sevir mağarasındayken arkadaşına verdiği güvence gibi la tahsen, korkma, üzülme. Hani peygamberimiz yurdundan çıkaranlar izlerini takip ederek mağaraya kadar gelmişler. Peygamberimize bir zarar dokunur diye korkmaya ve endişelenmeye başlayan arkadaşına peygamberimiz ey Ebu Bekir korkma, hüzünlenme, Allah bizimledir demişti ya. İşte İstiklal Şairimiz de Sevr Anlaşması'yla bizi yok etmeye gelen düşmanlar karşısında özgürlüğünü kaybetme korkusuyla endişe içinde olan tüm bir millete korkmayın, hiç endişe etmeyin. Çünkü Allah bizimledir mesajını vererek tüm bir milletin imanını tazelemiş ve güvencelerini hatırlatmıştı. Tabii yüreği Allah ile çarpan, göğsünde sarsılmaz Allah inancı olan ve gücünü Allah'tan alan bir milleti korkutabilir misiniz? Tabii ki korkutamazsınız. İman bir cesarettir. Malazgirt zaferi öncesinde yaşandığı söylenen şu hadise de aslında yürekteki imanı ve inancı ne güzel anlatıyor. Sultan Alparslan 30 bin kişilik ordusuyla ilerlerken öncü olarak gönderdiği birkaç asker korku ve telaşla huzuruna çıkar ve "Sultanım, Bizans 300 bin kişilik ordusuyla bize yaklaşıyor." deyince Sultan Alparslan'ın bu sözlere karşılık verdiği cevap muhteşemdir. Biz de onlara yaklaşıyoruz. İşte iman vatan sevgisidir. Aynı zamanda vatan sevgisi de imandandır. Yüreği ilahi aşkla, vatan sevgisiyle, cesaretle çarpan yürekler olduğu sürece, ey milletim, korkma. Çünkü imanlı yürekler için ölüm bir son değil ki. Bilmez miyiz ki yiğitler ölürken bile gülümserler. Madem ölüm tek bir defa olacak, o da neden vatan için, din için, namus için, Allah için olmasın? İşte ey milletim, ey Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bu yüzden sen de korkma, endişelenme. Ey kahraman ve aziz milletim, vatan uğrunda savaşmaktan, gerekirse vatana kanınla, canınla can vermekten asla tereddüt etme. Ey aziz milletim, korkma Allah'tan korkmayanlardan. Ey şanlı milletim, korkma vatanına, milletine ve dinine alçakça kastedenlerden. Korkma, medeniyet maskesi takmış, gözlerini kan, para ve petrol bürümüş, medeniyet denilen tek dişi kalmış canavarlardan. Korkma, medeniyet kılığına bürünmüş yüzsüzlerden. Korkma ve asla umudunu kaybetme. Toplu attıkça yüreklerimiz, aynı uğurda nefes alıp verdikçe ve adımlarımız aynı gayede yol aldıkça bu al bayrak özgürce sonsuza kadar dalgalanacak. Yeter ki bir olalım, diri olalım, ir olalım ve vatan söz konuysa eğer hep beraber birlik içinde olalım. Birlik içinde olan vatan dağ gibi sarsılmaz bir kale. Dünyada toplanıp gelse eroğlu erler vatanı vermez ele. Bakın, Erzurum Nene Hatun, hani Rusların Erzurum'a yaklaştığını duyan Nene Hatun var ya, ne yapmıştı biliyor muyuz? Düşmanın Erzurum'a yaklaştığını duyan Nene Hatun, 3 aylık bebeğini beşikte uyuttuktan sonra evinde eline geçirdiği baltayla ya da satırla düşmanın üstüne koşmaya başladığında, "Hanım, sen nereye gidiyorsun? Beşikte bebeğin var." diye seslendiklerinde verdiği cevap, bir tarih kitabını dolduracak değerdedir. "Bebeğim, yavrum anasız büyür belki, fakat vatansız büyüyemez. İşte iman, işte vatan aşkı, işte cesaret." Nene hatunlarımız anladığımız, onları saygıyla ve rahmetle andığımız sürece hiçbir düşman bize yan gözle bakamayacaktır. Nene hatunlarımız olduğu sürece, ey ülkemize art niyetle bakanlar, hevesleriniz de hep kursağınızda kalacak. Yüreği imanla ve vatan sevdasıyla yoğrulan bu aziz millet karşısında kaybedeceksiniz, yenileceksiniz, yıllar öncesi kaybetmeye mahkum olduğunuz gibi şimdi de kaybedeceksiniz. Çünkü İstiklal Marşımız, milletimizin damarlarına enjekte edilen bir ümit aşısıdır. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, biliyorsunuz İspanya'da bir Müslüman devlet vardı. Ama şimdi yok. Avrupa'da 700'lü yıllarda kurulan bu devlet 1470'li yıllarda tamamen yıkıldı ve Endülüs Emevileri diye anılan bu devlet Avrupa'da 800 yıl kadar hüküm sürdü. 800 yıl kadar. Ancak Müslümanlar arasında birliktelik bozuldu. Zenginlik ve liderlik kavgaları baş gösterdi. Böylece birbirleriyle didişe didişe güçleri kayboldu. Bunu gören Avrupa ülkeleri hemen birleşerek Haçlı ordusunu kurdu. Haçlılar savaşta on binlerce Müslümanı acımasızca katletti. Sadece bir şehrinde bile yüzlerce sarayın olduğu söylenen o muhteşem devletten günümüzde neredeyse bir iz bile kalmadı. Çanakkale'ye ve yurdumuzun dört bir tarafına dünyanın her tarafından toplanarak gelen gözü dönmüş düşman ordusu, Türkleri Müslümanları yaklaşık bin yıldır yaşadığı Anadolu'dan atmak, İslam'ı ve Kur'an'ı tamamen yok etmek için gelmişlerdi. Onlar için hedef buydu. Muhtemeldir ki şöyle düşündüler: İspanya'da bunu yaptık, başardık. Neden şimdi de Osmanlı coğrafyasında başarmayalım? Hem de teknolojik olarak, güç olarak ileride olmamıza rağmen, evet yaparız dediler. Hem de çok kolay yaparız. Tereyağından kıl çeker gibi yaparız. Bizi hiçbir güç durduramaz diyerek ülkemize saldırmak üzere 1915'te Çanakkale Boğazı'na dayandılar. Ve Churchill 15 Şubat 1915'te meclis toplantısında şöyle diyor: bir elimizi bağlasalar, tek elimizle Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul'u alarak zaferimizi kutlayacağız. Bir komutan da şöyle söylüyor: şimdiden o kadar esir alacağımız Türk'ü nasıl yedirip doyuracağız? Endişe ediyorum. Düşünmüş ve ifade etmiştir. Ama onlar için çantada kekliktik belki, kolay lokmaydık güya kendileri için. Çünkü onların garbın afakını sarmışsa çelik sırtlı duvar dediği gibi Akif'in, çelikten güçleri vardı. Ama bizim yürekleri çelikleşen dedelerimizi yeneceklerini sanmışlardı. Ve unuttukları, hesaba katmadıkları bir gerçek vardı ki o gerçek yeri göğü kaplayan bir hakikatti. O gerçek sarsılmaz bir imandı. O gerçek aşkla yoğrulmuş bir vatan sevgisiydi. O gerçek Allah'a olan yürekten bir imandı. Evet, düşmanın hayalleri vardı: İstanbul'u almak ve Anadolu'ya bin yıl sonra yeniden hakim olmak. Bu onlar için büyük bir hayaldi. Onların hayallerine karşılık bizde de sarsılmaz bir gerçek vardı ve hayaller her zaman gerçekten önde parçalanmaya mahkumdur. Nitekim vatanın her tarafında milyonlarca can aynı heyecan ve coşkuyla çelikleşen iradeleri ve yürekleriyle yeri göğü inletircesine şöyle haykırdı: canımdan geçerim ancak vatanımdan asla. Bu şanlı bayrak, bu son can, en son vatan aşkıyla tutuşan bir yürek kalana kadar, yani en son ocak sönene kadar bu şafaklardan asla indirilemeyecektir. Bu al sancak, ezanlarımızın okunduğu bu semalarda, güneşin doğduğu ve battığı bu dağlarda, türkülerimizin söylendiği bu ovalarda ilelebet dalgalanacaktır. Özgür ve şerefli kalacaktır. Bundan dolayı ey aziz milletim, korkmayın, üzülmeyin ve gevşemeyin. Hakka tapan bu aziz milletin var oldukça bu şanlı al bayrak da bu göklerden indirilemeyecektir. Korkma, en son ocak, yani yüreğinde vatan sevdası olan en son kişi, bu toprakların üstünde sönmeden, ölmeden bu şafaklarda bu kan rengi bayrak sönmez, inmez ve indirilemez. İstiklal Marşımızın daha ilk satırında, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda yüz binlerce şehit ve gazimizin yüreğindeki sesi dillendirerek düşmanlara en net mesajı vermek demektir. Yani ben bu topraklarda yaşadıkça sana bu topraklarda yaşamak haramdır. Bu vatan üzerinde yaşayan milyonlarca yiğidi çiğnemeden bu al sancağı bu göklerden indiremeyeceksiniz. Bu aziz vatanımızın kapısına içeriye geçemeyeceksiniz. Ey topraklarımızda gözü olan, gözü dönmüş, medeniyet maskesi takmış alçaklar, yenileceksiniz ve geldiğiniz gibi geri döneceksiniz. Ne güzel söylemiş bayrak şairimiz Arif Nihat Asya: ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği şehidimin son örtüsü, ışık ışık dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder, gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar, yurda ay yıldızın ışığı yeter. Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün İstiklal Marşımızın kabul edilişin yıl dönümü münasebetiyle hem Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyoruz, ruhu şad olsun. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Şehit olmak için can atan bu aziz vatanın evlatlarını asla yenemeyeceksiniz. Biz de bu iman olduğu süreci de vatanımızda, coğrafyamızda gözü olanlar her zaman yenilecek ve yenilmeye mahkum olacaktır. Çünkü korkmuyoruz. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümü münasebetiyle Mehmet Akif'i andık. İstiklal Marşı'nı daha çok anlamaya çalıştık ve Çanakkale şehitlerimizi anıyoruz. Rahmet olsun diyoruz, ruhları şad olsun diyoruz. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle diyorum. Rabbime emanet olunuz.